Ayrım 4.
Tasavvufu İslam'dan ayrı bir sistem olarak tanımak ve tanıtmak isteyenler, buradaki sıralamadan hareketle, şiraatla tarikatın, tarikatla hakikatin birbirleriyle ilişkisi olmayan unsurlar olduğunu düşünmüşlerdir. İslam tasavvufunu İslam'dan ayrı düşünmenin yanlışlığı ortadadır. Bütün bu sıralamaları, şeriat dairesi içinde oluşan bir takım merhaleler olarak değerlendirmek gerekir. Hakikate ulaşanın şeriata ihtiyacı yoktur düşüncesi hakkında Mevlana şöyle diyor. Şeriat mum gibidir, yanar yol gösterir. Ele mum almakla yol alınamadığı gibi, mum almadan da yol kat edilmiş olmaz. Yola düştün mü işte bu tarikattır. Sevgiliye eriştin mi bu hakikattır. Onun için hakikatler meydana çıkarsa şeriatlar batıl olur denilmiştir. Niyazi-i Mısri de aynı şeye dikkat çekmiştir. Şeriatın sözleri hakikatsız bilinmez, hakikatin sözleri tarikatsız bulunmaz. Şeriat, tarikat ve hakikat merhalelerini kat eden aşık vuslata yaklaşmış demektir. Aşk, vuslat. Tasavvuf kültüründe en çok kullanılan ve işlenen kelime ve duygulardan biri aşktır. Aşırı ve şiddetli sevgi anlamında kullanılan bu Arapça kelime, Kur'an-ı Kerim'de geçmezse de yakın anlamlısı muhabbet kökünden türeyen kelimeler geçer. Kur'an, müminin Allah'ı, Allah'ın da mümini sevmesinden bahseder, Allah'ı sevebilmenin yolunun elçisine tabi olmaktan geçtiğine işaret eder. Maide 5/54, Âl-ı İmran 2/31. Buna rağmen ilk dönemde kulun Allah'a aşık olması, Allah'ın kuluna aşık olması tabirleri yadırganmıştır. İlk sufilerden Ebu'l-Hüseyin Nuri, Ölüm 295/908, ben Allah'a aşıkım, o da bana aşıktır dediği için büyük tepki görmüş, ölümden zor kurtulmuştur. Bu konu üzerinde özellikle duran bir kişi de Rabia'dır. Allah için aşık kelimesini kullanmayı uygun bulmayanlar, aşkta mevcut olan aşırılık meselesini öne sürmüşler ve Allah için böyle bir şey düşünülemeyeceğini ifade etmişlerdir. Daha sonraki asırlarda bu tartışmalar yumuşamış ve aşk kelimesi yaygınlık kazanmıştır. Konuyu genişçe ele alıp inceleyen ilk sufi, meşhur Gazali'nin kardeşi Ahmet Gazali'dir. Ölümü 520/1126. Onun Sevanihul Uşşak adlı eseri bu konuya tahsis edilen ilk eserdir. Tahran 1322, İstanbul 1942. İbni Arabi ve Mevlana 13. yüzyılda konuyu zirveye ulaştıracaklardır. Yaygın olan bir tasnife göre aşk iki grupta incelenir. 1- Hakiki ilahi aşk, 2- Mecazi insani aşk. Aşka dair yazılan en geniş eserse Abherul Aşık'ındır. Tahran 1981. Bakli Ölüm 606/1209. Bu kitabında kendinden önceki sufilerde de görülen dünyanın yaratılış sebebi aşktır konusunu enine boyuna işler. Ona göre alem Allah'ın sevgiyle tecelli etmesinden yaratıldığı için her zerre bu aşktan bir iz taşır, her varlıkta bu sevginin yansıması söz konusudur. Fuzuli aynı şeyi söylüyor. Aşk imiş her ne var alemde, ilim bir kıl-ü kal imiş ancak. Türk tasavvuf edebiyatının da en renkli ve canlı konularından biri aşktır. Gülşehri ve Aşık Paşa ile başlayan, Fuzuli ve Şeyh Galip ile devam eden bu gelenek klasiklerimizde genişçe işlenmiştir. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulullah veya aşık Yunus maşukuna vuslat bulunca mest olur. Aşkın aldı benden beni gibi olağanüstü güzellikteki mısralarda hem aşk hem de aşık görülür. Toplumumuzda çok yaygın olan Mevlid'de ise Süleyman Çelebi Allah'ın Hazreti Peygamber'e aşık olduğunu ifade etmiştir. Ey Habibim sana aşık olmuşam. Ben sana aşık olunca ey Habib. Aşıkların ulaştığı son durağın bir adı da Fena Beka'dır. Fena Beka. Tasavvufi hayatta kişinin yaşadığı derin ruhi tecrübeyi ifade etmek için kullanılan terimlerden bir diğeri fena bekadır. Yok olmak, son bulmak anlamına gelen fena ile bunun zıttı bir mana taşıyan beka, bir tasnife göre tasavvufi hayatın son merhalesidir. Sufilere göre tasavvufi terbiyesini tamamlayarak ahlaki olgunluğa ulaşan kişinin iç dünyasındaki coşkunluk sebebiyle şuurunu bütünüyle Allah düşüncesi kaplar. Bu halin bitimiyle birlikte beka hali başlar. Fena beka terimlerini benzer halleri ifade ettiği için sek, sahf, gaybet, huzur gibi ıstılahlarla eş anlamlı kabul edenler de vardır. Bazı sufiler fena halinin manevi sarhoşluğundan kendini kurtaramadıkları için şöyle bir kaide konmuştur. Fena halini geçip beka halinin normal şartlarına ulaşamayan sufi mürşit olamaz, yani tasavvuf yolunda başkalarına rehberlik yapamaz. Fena beka makamı tasavvuf psikolojisinin en hassas noktaları arasındadır. Konuya tenkit yöneltenler bu duyguları hululiye, Allah'ın kişiye hulul etmesi, ittihadiye, kişinin Allah'la birleşmesi şeklinde yorumlamışlardır. Sufilerse fena bekanın bu gibi batıl ve sapık yollarla ilgisi olmadığını ısrarla belirtmişlerdir. Fena beka tevhid haliyle yakından ilgilidir. Tevhid vahdet. İslam dininin tevhid vahdet, birlemek, Allah'ın bir olduğuna inanmak, dini olduğu bilinmektedir. İslam dininin özeti olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun elçisidir ifadesi de tevhid cümlesi olarak kelime-i tevhid tanınır. Tevhid aynı zamanda bir tasavvuf terimidir. Abdullah Herevi gibi bazı sufilerin tasniflerine göre ise makamların sonuncusudur. Yani tasavvufi terbiyeyi tamamlayan tevhid makamına ulaşır ve kamil insan olur. Allah'tan başka ilah yoktur ifadesi bazı sufilerce kainatta Allah'tan başka varlık yoktur, la mevcude illallah şekline dönüştürülmüştür. Bu sistemin adı vahdedi vücuttur. Vahdedi vücut. Tasavvuf denince hemen akla gelen ve çok tartışılan terimlerden biri olarak vahdedi vücut, genellikle varlık birliği, varlığın birliği şeklinde Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Dünyada gerçek varlık sadece Allah'tır, Allah'ın dışındaki varlıklar gerçek varlık değildir. Çünkü onlar bağımsız bir varlık değil, bir başka varlığın var etmesiyle vücut bulmuşlardır tezi üzerine kurulu olan bu sistemin izlerini ilk sufilerde görmek mümkünse de, bunu kemale ulaştıran mutasavvıf Muhyiddin-i Arabi'dir. Ölüm Şam 638/1240. Endülüs'te İspanya doğan, devrinin ilmi felsefi hareketlerinin içinde büyüyen, Kuzey Afrika'yı baştan başa kat eden, daha sonraki yıllarda Anadolu'ya gelen İbn Arabi, ömrünün son yıllarını Şam'da geçirmiş ve meşhur eseri Fususul Hikem'i bu yıllarda kaleme almıştır. O, vahdet-i vücudun mimarı olarak kabul ediliyorsa da eserlerinde bu terimi kullanmaz. Vahdet ve birliği başka kelime ve ifadelerle anlatır. İbn Arabi'ye mühim malzemeler hazırlayan Gazali'de de aşağıdaki gibi benzer ifadelere rastlamak mümkündür. Arifler mecaz çukurundan hakikate yükseldikleri ve manevi miraçlarını tamamladıkları zaman gönül gözüyle şunu görmüşlerdir. Varlıkta Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Onun varlığından başka her şey yok olucudur. Onlar Allahu Ekber, Allah en büyüktür ifadesinden de pek bir şey anlamazlar. O başkalarından büyükmüş, hayret. Ondan başka varlık yok ki onlardan büyük olsun. Mişkâtul Envar adlı eserinde bu konuya temas eden Gazali, ruhen hakikat fezasına yükselen dervişlerin Allah'tan başka bir varlıkla karşılaşmadıklarını ve o psikolojik halle şatiye dediğimiz ifadelerle hislerine tercüman olduklarını ifade etmekte ve aşıkların sekr, sarhoşluk halindeki sözleri anlatılmaz gizli tutulur denmektedir. Fakat sufilerin ifadelerine bakıldığı zaman bu coşkunun pek de saklı tutulamadığı görülmektedir. Bu tarz düşüncenin bir üçüncü üstadı aranacaksa o da Mevlana Celaleddin Rumi, Ölüm Konya 672 bölü 1273 olacaktır. Fusus düz yazı, mesnevi şiir olarak bu düşüncenin beslendiği iki zengin kaynak şeklinde asırlardan beri akıp gelmektedir. İşin dikkat çekici bir tarafı bu eserlerin Müslümanlar kadar Müslüman olmayanları da ilgilendirmesi, etkilemesidir. Vahdet-i vücut, insan, eşya ve Allah ilişkisi üzerinde kurulmuştur. Felsefenin konusu da kısaca varlık olduğu için vahdet-i vücuda tasavvufi felsefe olarak da bakılmıştır. Nitekim İslam felsefesi adını taşıyan her kitap diğer sufilere temas etmeyebilir, İbni Arabi'ye temas etmek durumundadır. Aslında felsefi bir akım olan panteizmle vahdet-i vücudun en azından şekil olarak birbirine benzemeleri de söz konusudur. Fakat her felsefe belli bir kültür ortamının ürünüdür ve o ortamdan beslenir. Bu açıdan panteizmle vahdet-i vücut tabii olarak farklı olacaktır. Vahdet-i vücut İslami esasların tam anlamıyla bir mistik yorumudur. Bütün mistik yorumlar gibi bu da tepki görecektir. Fakat onun dünyada tepkiden çok ilgi görmesinin sebepleri tartışılırken şu konu unutulmamalıdır. Vahdet-i vücut felsefi derinliği, entelektüel zenginliği olan bir sistemdir. Dolayısıyla bu konuları okumak, düşünmek ve tartışmaktan zevk alan insanların bu yolu takip etmesinden başka yapacakları bir şey yoktur. Bu gerçek günümüz için de geçerlidir. Her ilim dalında sert bir üslupla tartışılan konular vardır. Bu tartışmalar zaman içinde mezhep ve ekollerin meydana gelmesinin de en önemli sebeplerinden biridir. Tasavvufun en çok ve en sert bir şekilde tepki gören konusu vahdet-i vücuttur. Niçin? Çünkü bu sistemin tespit ve teşhislerinin çoğu ilk bakışta Kur'an-ı Kerim'le çelişmektedir. Söz gelimi La ilahe illallah ifadesi İslam'ın temelidir ve Allah'tan başka ilah yoktur manasına gelmektedir. Bundan Allah'tan başka varlık yoktur anlamını çıkarmak yanlıştır. Kur'an'ın temel örgüsü insan Allah temeline oturur, bu teke indiği zaman iyi kötü, haram helal, cennet cehennem meseleleri askıya alınmaktadır. Bu ve bunun gibi birçok konuda yöneltilen tenkitler vahdet-i vücutçu bir bakış açısıyla cevaplandırılmakta ve Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bu sisteme uygun bir şekilde tevil edilmektedir. Şunu ifade etmek gerekir ki Fusus ve Mesnevi başta olmak üzere bu düşünce tarzı ile ilgili kaleme alınan yüzlerce eser ve Risale'nin yazarı bununla tatmin olmuştur. Fakat kesin böyle bir düşünce biçimiyle tatmin olacağını düşünmek insanın yaratılışına aykırıdır. Bugün bile ilmi güçlerinde şüphe edilemeyecek birçok Müslüman bilgin vahdet-i vücuda karşıdır, onun İslami olmadığı kanaatindedir. Bu tepkinin dünkü en büyük temsilcisi Harran'da doğup, 728 bölü 1328'de Şam'da vefat eden İbni Teymiye'dir. İbni Arabi'yi ve onun gibi düşünenleri kafir ilan eden bu alimi daha sonraki asırlarda da birçok kişi izlemiştir. Fakat bir o kadar kişi de vahdet-i vücudu savunmak için gayret göstermiştir. Birinci gruba göre İbni Arabi Şeyh-i Ekber, kopkoyu kafir şeyh, ikinci gruba göre ise Şeyh-i Ekber en büyük şeyhtir. Vahdet-i vücuda tenkit yöneltenlerin bir endişesi de şudur. Kainatta tek varlık vardır, o da Allah'tır noktasından var olan her şey Allah'tır noktasına, oradan da kainat Allah'tır neticesine gidilmesidir. Bir diğer ifadeyle vahdet-i vücut her an vahdet-i mevcuda yani materyalist panteizme dönüşebilir. Onun için İbni Arabi'nin büyüklüğünü kabul ettiği halde bu tehlikeyi de göz ardı etmeyen bazı bilginler İbni Arabi'yi reddetmemekle beraber eserlerinin okunmasına uygun görmemişlerdir. İbni Arabi ve Mevlana kendilerinden sonra yaşayan sufilere geniş ufuklar açmışlardır. Daha önce yaşayan mutasavvıflar meseleyi bu kadar açık bir şekilde ortaya koyamadıkları için bu açılma meydana gelmemiştir. Bunun için 13. yüzyıldan sonra gelişen tasavvufi düşüncenin hakim rengi vahdet-i vücuttur denebilir. Zahir ulemasının bilginlerin itirazları bu gidişi durduramadığı gibi Alaaddevle Simmani, Ölüm Simman 736/1336, İmam Rabbani, Ölüm Serhent 1035/1626 gibi mutasavvıfların tenkit ve karşı çıkışları da fazla etkili olamamıştır. İbni Arabi'ye tenkit yönelten İmam Rabbani gibi mutasavvıflar, onun keşf denilen tasavvufi bilgi konusunda yanıldığını ifade etmişler ve vahdet-i vücut değil, vahdet-i şuhudun esas olduğunu ifade etmişlerdir. Bu kültürün Osmanlı toplumunda yayılmasını hazırlayanların başında Kayserili Davud'u saymak gerekir. 1332'de İznik'te ilk Osmanlı medresesini kuran bu bilgin, aynı zamanda Fusus-ül Hikem'i Arapça olarak şerh eden kişidir. Mesnevi de asırlardan beri tercüme ve şerh yoluyla insanlara aktarılmaktadır. Rusuhi dedenin şerhi en çok tutunanlardan biridir. Bu tercüme ve şerh geleneği devam etmektedir. Tefekkür tenkit. Tasavvuf felsefesi veya tasavvufi düşünce terimleri bu hayatın tefekkürle olan ilişkisine işaret etmektedir. Bu yolla sufiler önce kendini bil emrinin gereğini yerine getirmişler, daha sonra kendini bilen Rabbini bilir tespitinin gösterdiği hakikati yakalamışlardır. Zamanla bu faaliyet vahdet-i vücutta olduğu gibi müstakil bir sistem sayılabilecek noktalara kadar uzanmıştır. Sufilerin tefekkür hayatının en mühim tarafı bu düşüncenin gelişmesini temin etmesidir. Gelişme için vazgeçilmez bir unsur da tenkittir. İlk bakışta tasavvufi hayat konusunda sufilerin aynı tarzda düşündükleri zannedilir, halbuki gerçek böyle değildir. Tasavvufun temel ıstılahları konusunda aralarında farklılıklar olduğu gibi, Hallaç, İbni Arabi gibi sufilere bakış açıları da çok farklıdır, daha doğrusu çok farklı olan sufiler vardır. Bir misalle bu tespit biraz daha açılabilir. Şeyh Bedrettin'in Ölüm Seres 823/1420, tasavvufi şahsiyeti sufilere sorulduğu zaman üç türlü cevap alınır. Bir grup, Allah bilir biz bilemeyiz lehinde aleyhinde bir şey söyleyemeyiz derken, ikinci grup, batıl peşinde koşmuştur, sapıklıkla iç içedir, devlet doğru olanı yapmıştır der. Benzer fikirlerini uzun bir rapor halinde yazıp saraya takdim eden Sufi Aziz Mahmud Hüdayi bu görüştedir. Ölüm İstanbul 1038/1628. Üçüncü grup sufilerse onun gerçekten bir mürşit olduğunu ve onu anlayamayanların cehaletine kurban gittiğini düşünmektedirler. Varidat adlı meşhur eserini şerh eden, açıklayan Molla İlahi bu grubun en eski temsilcilerinden biridir. İlahi'nin bir özelliği de Nakşibendiliğin Anadolu'daki ilk büyük temsilcisi oluşudur. Üçüncü bölüm. Tarikatlar. Kalpten kalbe giden yol. Bugün bilinen ve tanınan tarikatların 12. yüzyıldan sonra kurulduğuna daha önce işaret edilmişti. Günümüzde tarikat deyince akla gelen Bektaşiye, Mevleviye, Kadiriye, Nakşibendiye, Rifaiye gibi yolların kurucuları 12. yüzyıldan sonra yaşamışlardır. Tarikat kurucuları olarak bilinen bu şahsiyetler, tıpkı mezheplerde olduğu gibi bir tarikat kurmak için faaliyet göstermiş değillerdir. Yaptıkları iş tasavvufi konularda insanlara faydalı olmaya çalışmak, sohbet ve eserleriyle fikirlerini ifade etmekten ibarettir. Bu düşüncelerin sistem haline gelmesi ve onun ismine nispet edilerek tasavvufi bir zümre oluşması sonraki asırlara ait bir olaydır. Onun için hiçbir tarikat kurucusu kendi tarikatının bugünkü şeklini tanımaz demek bu açıdan doğrudur. Zamanla her tarikatın adab erken dediğimiz iç kaideleri oturmuş, buna paralel olarak diğer tarikatlarla farklılıklar çoğalmış, güçlü mutasavvıflarla tarikatların tesir alanları genişlemiş, her tarikata ait zengin bir literatür meydana gelmiştir. Bir başka gelişme de şudur. Bir kısım mutasavvıflar bağlı oldukları tarikatlara bazı yenilikler ve değişiklikler getirmişlerdir. Bu değişiklikler zamanla yeni bir yol olmuş ve böylece tarikat kolu veya şube adı verilen bölünmeler meydana gelmiştir. Bu durum tarikatlar kaç tanedir sorusunun cevabını da zorlaştırmıştır. Kaç tarikat var? Burada şöyle bir soru sorulabilir. Niçin ilk 6 asırda yaşayan büyük sufilere nispetle tarikatlar oluşmadı? Bu soruya cevap ararken şunlar söylenebilir. 1. Aslında ilk 3 asırda yaşayan büyük sufilerin adlarına izafe edilen tasavvufi yolların adından kaynaklar söz etmektedir. Cüneydiye, Nuriye, Kassariye, Muhasibiye, Sehliye, Hallaciye. Fakat bunlar bu sufiyi seven, benimseyen insanları ifade etmektedir. Yoksa bu adlandırmalar organize olmuş, kadro ve müessesesini kurmuş bağımsız bir tasavvufi zümreye işaret etmemektedir. 2. Bir diğer nokta şudur. İlk yüzyıllarda tasavvufi düşüncede büyük bir canlılık vardı. Halbuki mezhepleşme, ekolleşme biraz da taklitle, durgunlukla alakalıdır. İnsanların mutlak otorite olarak kabul edilmeleri, bu tarz gruplaşmaları, kümeleşmeleri hızlandırmıştır. 3. Mezheplere göre tarikatların birkaç asır sonra bünyeleşmesinin bir sebebi de şu olabilir. İman ve ibadetlerle ilgili hususlar acele çözüm bekleyen konulardır. Hangi mezhebe göre ibadetini yapacağını halkın bilmesi şarttır, bunu bir an önce öğrenmek isteyecektir. Tarikatta ise böyle bir mecburiyet yoktur. Mezhep ve tarikat denince burada bir meseleye daha işaret etmek faydalı olacaktır. Bu iki kelime bize daha çok münakaşa, taassup ve çekişmeyi hatırlatmaktadır. İşin bu boyutu olmakla beraber görmezlikten gelinen mühim bir faydası da şudur. Tarikatlar mezhepleri farklı olan insanlara kucak açmakta, mezheplerse tarikatları değişik olan müminlere yol göstermektedir. Bir diğer ifadeyle her tarikata her mezhepten, her mezhebede her tarikattan kişi girebilir. Burada eğer bir bölünme varsa, tarikatların böldüğü insanlar mezhepler çatısı altında, mezheplerin ayırdığı Müslümanlar da tekke atmosferi altında birleşmekte ve bütünleşmektedirler. Toplumdaki dirlik, düzenlik açısından bunun önemli olması gerekir. Tekrar önceki sorumuza dönelim. Kaç tarikat vardır? Bir tasnife göre ana tarikatlar 12 tanedir, diğerleri bunların kollarıdır. Bu kollardan bir kısmının zamanla bağımsız tarikat hüviyetini kazanmaları adedi çoğaltmıştır. Aslında rakamı 12'de tutanlar, bunlar hangileridir sorusuna da farklı farklı cevap vermektedirler. Bütün İslam dünyası dikkate alındığı ve kollar ayrı ayrı tarikat olarak değerlendirildiği zaman bu rakam 400'lere tırmanmaktadır. Tarikatlar da diğer kurumlar gibi doğarlar, büyürler, gelişirler, yaygınlaşırlar, yeni kollar üretirler ve tarih sahnesinden çekilirler.